A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Erkan Seyhan'la birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Aziz Ilgazi. Efendim hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Önce misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Bu güzel mekanda sizinle beraber olmak benim için onur verici. Tekrar size ben teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet, hoş geldiniz. Inşallah. O onur bize ait. Şereflendirdiniz. Teşekkürler.
Evet, Sayın Ilgazi Harran Üniversitesi'nde sosyal bilimler üzerine öğretim görevliliği yapıyor. Aynı zamanda doktora çalışmaları da devam ediyor. Fakat medya ve sosyal hayatta da sizin birçok aktiviteniz var.
Evet.
Hani kısa bir gelebi geçmişinizle birlikte o alanlara da nasıl girdiniz? Biraz bahsedebilir misiniz?
Şimdi Aziz Ilgazi olarak ben bugün burada sizinle ortak bir paydada buluşmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Şimdi geçmişteki bir yaşam biçimi, bir yaşam stilinden söyleyebileceğimiz çok şey var aslında. Belki kısa bir hayat ama çok uzun uzun bir yol. Çok problemli bir hayat ve çok renkli bir hayat. Şimdi bunların hepsinin bir arada olması aslında bizim isteğimiz dahilinde olmamıştır. Hayatın şartları, ülkenin mevcut durumu, içinde bulunduğumuz bölgenin sosyopolitik yapısı gereği istemediğimiz bir yaşam, arzu etmediğimiz bir yaşam, bazen de gerçekten beklemediğimiz bir yaşam bizi gelip almış götürmüş ve bize geçmişte bir 40 yıllık bir mazi bırakmış. İşte şimdi sizin hayata dair bu programının içinde bizim içinde titizlikle böyle hani derler ya nedir iğneyle kuyu kazmak gibi içinden çıkarabileceğimiz gerçekten şu anki gençlere örnek olabilecek çok çok önemli bilgiler aktarmak istiyorum.
İnşallah. Lütfedersiniz evet, inşallah.
Belki kitaplarda farklı yansıtılmıştır. Tarih kitapları güncelliğini yitirmiş olabilir. Ama biz bu olayların içinde geldiğimiz için sizin de yaş grubunuz, bizim de yaş grubumuz. Biz bu hayatın içinde olan bitenleri bizden sonraki nesillere ya şu anki gençlere aktarmak benim için de gerçekten bir mutluluk verecek bir olay olacaktır.
Evet. Malatya değil mi doğumunuz? Evet. Bölgeden kastınız yani gençliğinizin evet. ilk geçtiği evet. dönemde.
Şimdi çocukluğumuzun geçtiği yer Malatya. Biliyorsunuz Malatya o dönemde işte yoksulluğun, çaresizliğin mevcut olduğu bir kent olarak biliniyordu. Şimdi biz ilkokul ve ortaokula giderken bizden önce bu işi yapan bir nesil yoktu. Biz o bölgemizin ilk ortaokul ve liseye giden çocuklarıydık. Kimi örnek alacağımızı bilmiyorduk. İşte hayatın en önemli problemi budur. Kimi örnek alacaksınız? Bu çok önemlidir. İşte şu anki mesela gençlere söylüyoruz, öğrencilerimize söylüyoruz. Kimi örnek alacaksınız? Örnek alacağınız biri var mı? Ve çoğu genç diyor ki ben annemi örnek, babamı örnek arıyorum. Ne kadar yeterli? İşte o çaresizlikte biz örnek arıyorduk. Malatya'da bize bir örnek lazımdı. Ya öğretmenimizi örnek arıyorduk. Ya babamızı, ya dedemizi, ya dayımızı, ya bir komşumuzu örnek arıyorduk. Ama o örnekler 21. yüzyıla bizi nasıl taşıyacaktı ki? Eğitim yok. Evrensel dünya görüşünü size sunabilecek bir birey yok ortada. İşte o daracık kentten, o daracık kültürden, o daracık bilgilerden biz kurtulmaya çalıştık bugünlere gelmek için. Arayışlarımız vardı. Elektrik olmayan bir beldede gaz yağının, bilirsiniz gaz yağını eski siz de biliyorsunuz. O gaz yağının verdiği ışık, o sarı ışık ve o kokusuyla biz o sarı matematik kitaplarında öğretmenimizin verdiği ödevleri çözmeye çalışırken bu doğru mu yanlış mı danışabileceğimiz bir birey de yoktu. Biz kimi örnek alalım? O güne şimdi bakıyorum, örnek alınacak çok insan var. Çok güzel insanlar var şu an örnek alınacak. Ama işte ben bir yerde sitem ediyorum. Niçin örnek almıyoruz bu insanları? Hep kendi bildiğimizi okumaya çalışıyoruz ama yanlış çok oluyor. Çok yanlış yapıyoruz. Benim yaşım 40'ı aştı. Ben hala akademik çalışmalar içinde okumaya, öğrenmeye, öğrenciliğimi sürdürmeye çalışıyorum değişik yerlerde. Ve hala ben örnek almaya çalışıyorum insanlara. Ben sizi örnek almaya çalışıyorum. Niye? Mesela program sunuyorsunuz. Güzel bir program sunuyorsunuz. Estağfurullah. Hocam güzel reklamlar yapıyor. Güzel reklam metinleri çıkarıyor. Güzel tanıtımlar yapıyor. Bu mesleği ondan örnek almaya çalışıyor mesela. Yani her gördüğünüz insanda bir örnek alacaksınız. Onu örnek bir yönünü alacaksınız mutlaka.
Evet. Yani yüksek lisansta geçtiğiniz yerlerde aslında paralelliğimiz var.
Evet.
Ben önce Marmara Üniversitesi'nde Sayın Dışişleri Bakanımız Davutoğlu'nun başkanlığını yaptığı bölümde, evet, Orta Doğu İslam Ülkeleri, evet, Enstitüsü'nde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde çalışma ekonomisinde devam, evet, ettim. O zamanlar hukukun içindeydi. Avrupa Birliği ve evet, endüstri ilişkileri, o bölümde devam ettim. O zaman şimdi sizin yüksek lisansta tez yaparken hocalarımız hep aynı hocaydı. Nevzat hocalar, Numan, evet, Beyler.
Aynı hocaların, evet, elinde biz yetiştik, piştik. Yani bizim o hocaların temel felsefesi bütün dünya görüşleriyle yoğrulmuş. Onlarda ayrımcılık yoktu. Biz onlardan öğrendik ayrımcılığı olmadığını. Şimdi bugünkü durumu geçmişle sorguladığımız zaman geçmişte çok hatalar yaptık biz. Yöneticilerimiz çok hata yaptı. Öğretmenlerimiz çok hata yaptı. İdarecilerimiz çok hata yaptı. Bugünün hataları düzeltmeye çalışan bir mekanizma var. Bak, o mekanizma o hataları düzeltmeye çalışıyor. İşte nerede hata yaptık diye sorguladığımız zaman açıkça ortaya çıkıyor.
Evet.
İşte çocukluğumuzu ben sorguladım.
Ya bu dediğiniz zaten şöyle çok doğru. Daha iyi bir şeyler yapabilmek için mutlaka geçmişte yapılmışların
görmek
hem iyi yönlerini iyi değerlendirmek lazım hem de yapılan hatalardan ders çıkarmak lazım. Evet. Mesela çok defalarca denenmiş ama çözüm alınamamış birçok çalışma yapılmış geçmişlerde. Şimdi bunları tekrar tekrar denemenin bir alemi yok. Yani bu işte insanın günlük hayatında da, kişisel tercihlerinde de ya da ülkemizin nasıl daha ileriye gider, daha nasıl iyi olur sorusuna cevap ararken de. Eğer biz bir takım şeylere gerçek çözümler bulmak istiyorsak, o zaman bütün dünyayı ülkemizle birlikte kucaklayan çözümler aramamız lazım. Bunları yaparken de dediğiniz gibi geçmişte yapılan hataları iyi değerlendirmek lazım. Güzel örneklerin içinden doğruları da çok iyi alabilmek lazım inşallah.
İşte geçmişteki hataları biz doğru anlatabiliyor muyuz? Bugünkü nesle doğru anlatabiliyor muyuz? Problemimiz orada.
Evet.
Sizin şimdi yetiştiğiniz yer ve dönemde, tabii üniversite çağına da gelirken özellikle 70'lerin sonlarındaki sosyal hareketlilik, özellikle 68 kuşağı hareketliliğinin getirdiği o 70'li yıllarda bir dalga oluştu tabii. Evet. O zamanlarda toplumda bir ayrışma söz konusu oldu. Yani suni olarak yapıldı bunlar tabii. Yani sağ, sol, Alevi, Sünni gibi suni gençlerin karşı karşıya gelmesi ve hakikaten ihtilale kadar giden ve çok acıların yaşandığı o dönem, o hareketli dönem. Şimdi de benzer bir takım hareketlilikler var. O dönemle benzer yönleri mi var? Yoksa özellikle yine suni olarak toplum öyle ayrıştırılmaya çalışılıyor mu? Ne düşünüyorsun?
Sayın hocam, emin olun benim analizlerim ve gözlemlerimde çok az yanılırım. Tekrarıdır. Sanki tarih tekerrür ediyor. Sanki birileri tarihin tekrarlanmasını istiyor. Mevzu bu. Evet. Bizim çocukluğumuz döneminde, gençliğimiz döneminde çok iyi hatırlıyorum. Ve hangi tarih kitabı açarsanız bakınız bu böyle yazar. Malatya çok politik bir bölgedir. Şimdi bugün yaşanan, bugün yaşatılmak istenenleri aslında bir benzeri geçmişte yaşatılmıştır ama başarılı olamamıştır.
Evet.
Malatya örneği, ben lise öğrencisiydim. Malatya Atatürk Lisesi öğrencisiydim. O dönemde Malatya'yı bir iç savaşa, çatışmaya, yakılmaya, yıkılmaya iten bir sebep vardı. Bir kıvılcım atıldı. Matematik dersindeydik lisede, kanal boyu vardır. Büyük bir patlama. Yani normal bir tüp patlaması değil. Ve kendimizi dışarı attık. Tabii olay ne olduğu belli değil. O gün medya bu kadar parlak değildi. Teknoloji, iletişim araçları bu kadar yoğun değildi. Olayı bir saatte öğrenene kadar olay yerine gittik. Hemen kanal boyunun kenarında 500 metrede ötede belediye başkanının evinde vuku bulan bir patlama. Yani bir havan topu gibi bir patlamaydı bu. Tabii evlerinin etrafı çevrilmişti halk tarafından. Aradan içeriye girmeyi başardık. Acaba ne oldu belediye başkanının evine ne oldu? Ve gerçekten bizden büyük abilerimizin böyle aralarından bakabildim. O belediye başkanının parçalanmış vücudunun duvarlara yapıştığını gördük yani. Lise öğrencisiyken. Şimdi biz böyle bir dönemden geçtik. Ben o dönemden gelen kendi neslim, kendi yaşıtlarımın bugün başarılı olacaklarını pek sanmıyorum. 100 kişiden bir kişi ya çıkmıştır ya çıkmamıştır. Lise öğrencisiyken o olayı görüyoruz. Hamit Fendoğlu biliyorsunuz. O dönemde bombalı bir suikaste kurban gitti. Niçin Malatya seçildi ya da niçin Hamit Fendoğlu seçildi? Biz bunu çok iyi biliyorduk. Biz olayın farkındayız. Hamit Fendoğlu Malatyalıların %90'ı tarafından sevilen ama ölürcesine sevilen bir insandı. Zaten girdi hemen belediye başkanı oldu. İşte Hamit Fendoğlu üzerinden Malatya karıştırıldı.
Evet.
Alevi-Sünni çatışmasına dönüştü.
Evet. O birleştirici bir insandı. Ayırmak
evet,
isteyenler
evet, evet,
onun
evet,
üzerinden.
Şimdi Hamit Fendoğlu %90 oyla belediye başkanı oluyorsa hep Sünnilerin oyları değildi ki.
Değil tabii ki.
Alevi köyleri toplu gelerek onu ziyaret ediyorlardı. Biz görüyorduk.
Tabii. Ne güzel.
Bakın işte Malatya örnek seçildi, karıştırıldı.
Peki o demin güzel bir şey söylediniz. Evet. Yani örnek arıyor insanlar gençken.
Evet.
Bir model örnek arıyor, bir kişi arıyor. Şimdi bu anlamda bu niyetle yapılan sosyal faaliyetler özellikle bölgede sizin de katkınız olan
evet,
bir takım aktiviteler var değil mi?
Var, çok var. Bölgede, Güneydoğu'da mesela. Şimdi biz Güneydoğu'da işte gençlerimizin, öğrencilerimizin ya da halkın bir takım ulaşamadığı, görüşemediği insanlarla tanışabilmesi için yaklaşık 5 yıl önce ben Güneydoğu Aydınlanma Konferansları düzenledim. Bu bölgede sivil toplum kuruluşlarının çok desteklerini gördüm. Şimdi bu aydınlanma konferanslarını düzenlerken değerli bürokratlarımızı, köşe yazarlarımızı fikir düşünce ayrım yapmadan davet ettik Urfa'ya. Yani geldiler. Hatta bazıları da uçak paramı kendim veririm, sakın sizi ödemeyin diyenler oldu mesela. Yargıtay Onursal Başkanı Profesör Sami Selçuk Bey mesela, o da misafirimdi, bir tanesini veriyorum. O dönemde Türkiye'deki yargı ve hukuk sistemi konusunda benim 500-600 öğrencime bizzat oturarak konferans verdi, onlarla tanıştım. Şimdi bu insanları oraya taşımamızın bize katkısı ne olabilir? İşte doğruları insanlara, gençlere doğruları verirsek eğer onlar yanlışlardan uzaklaşır, çabuk uzaklaşırlar. Ama bizim döneme bakıyorum, yoktu ki. Bizim dönemde yoktu. Biz neyi görüyorduk? O çirkinlikleri görüyorduk. İnsanların birbirlerinin dükkanlarını yaktıklarını görüyorduk. Bizim için çok çirkin bir davranış. Yakan kimse çirkindir. Biz düşüncesine bakmıyorduk. Şimdi suikaste uğrayan kimse hangi düşüncedeyse yanlıştır, çok çirkindir. Şimdi bunlar insanlara bir takım dersler öğretebiliyor. Ama alabiliyorsak sorun çözülmüştür. Ama alamıyorsak sorun daha da gittikçe büyüyecektir.
Evet. Evet. Yani o bölgede Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,
evet,
o dönemde, daha Sultan Reşat döneminde, oraya bir üniversite kurmak istemiş. En büyük hayali. Yani hem fenli ilim hem de manevi ilimlerin beraber, evet, okutulduğu. Yani çok güzel bir öngörü. Yani evet, orada gençlere sizin dediğiniz gibi örnek olabilecek, yönlendirilecek, ilme, doğruya yönlendirilebilecek bir ortam. Şimdi Güneydoğu'da 30 küsur seneden beri süre gelen terör sorunu var.
Evet.
Terörü uygulayan terör örgütünün bir fikir, düşünce yapısı var. Evet. Yani Marksist, Leninist, Darwinist bir düşünce yapısı, evet, var. Ama bölgemiz manevi değerlerine, inançlarına çok önem veren,
evet, çok
yoğunlukta
düşkün
olan bir insan. Dolayısıyla her ne kadar o fikri despotik bir yönle oraya dikte ettirmeye çalışıyorsa da, terör örgütü baskı altına çalışıyorsa da, şu anda gerçek dindar olan Türk, evet, kardeşlerimiz, bizim halkımız, canımız olan insanların bu sorunu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik niyetleri daha, evet, da gün ışığına çıktı.
Bayağı, evet, çalışıyorlar. Yani insanlar özellikle Sayın Başbakan'ın bu son dönemdeki terörü bitirme, insanların birbirleriyle uzlaşı konusunda başlattığı süreç mesela, Güneydoğu'da çok güzel devam ediyor. Çok güzel, evet, işliyor. Ama istemeyenler yok mu? Var.
Mutlaka olacak.
Bunu istemeyenler çok var. Ortamın karışmasını, çatışmanın olmasını isteyen çok insan var. Ama onları göremezsiniz. Hissedemezsiniz. Ve bulamazsınız da. Gizli bir el gibidir, bir yerden çıkar karıştırır. Sivas olayları bilinçli yapılmıştır. Malatya başarılı olamadı, Sivas'ta denendi. O masum insanların için yaktılar Sivas'ta.
Ben bir parantez,
yazık değil mi? Evet.
Koyayım. Sivas, ben askerliğimi Sivas'ta yaptım. Ve özellikle o otele gittim, gezdim orayı. Madımak
Oteli. Evet, Madımak Oteli.
Yani orasını kim seçti? Ona bir bakmak lazım. Çünkü hiç görmediğim kadar basık. Yani başımın bir karış üzerinde bitiyor tavan. O kadar basık ki. Yani orada bir alevden kurtulmak mümkün değil.
Mümkün değil.
Yani böyle bir yerin seçimine kadar tam bir provokasyon plan, olduğu, bir plan olduğu aşikar olan bir şey. Tabii geçmişte 93'lerde, bundan 20 sene evvel hakikaten çok büyük provokasyonlar oldu. Şimdi de devam ediyor. Yani gezi olayları gibi
var hocam,
toplumsal
var, bitmez
hareketler ve dışarıdan böyle desteklenen hareketler devam ediyor. Ama bunun bir ideolojik tabanı var. Bunun da üzerinde durmak lazım değil mi? Yani çünkü onlar belli bir yönde eğitiliyorlar. Biz nasıl insanlarımızı, gençlerimizi doğru, hakikat, ilim, fenle eğitiyorsak, onlar da ideolojik olarak eğitiyorlar. Yani Marksist, Leninist, Darwinist bir eğitim var. Bu yönde de bir fikri çalışma yapmak faydalı değil mi?
Şimdi bu olayların çözümünün tamamen eğitimle odaklı olduğunu üstüne basa basa ve vurgulayarak söylüyorum. Eğitimden öte bunu çözmemiz mümkün değil. Şimdi eğitim nedir? Sınıfta kitaplarla verilen, tahtada yazdığımız eğitim sistemi değil. Birebir yakınlaşarak, dostluk kurarak, öğreterek, öğrenerek. Siz benim fikrimin karşıtı olan bir insan olabilirsiniz. Ama benim sizden alabileceğim çok önemli değerler vardır. Ben bunları reddedersem ben eğitime kapalı bir insan olurum. Siz İstanbul Üniversitesi'ni biliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi'nde bizim sürecimizde çok güzide insanlar vardı hoca olarak.
Tabii ki.
Ben hiçbir hocanın bizler arasında bir ayrım yaptığını görmedim. Rahmetli Profesör Toktamış Ateş Hoca vardı. Hı hı. Kaç yere gittiyse beraberinde götürdü beni. Hı. Konferansına katıldım, gittim, geldim, odasına giriyordum. Şimdi üst katta Nevzat Yalçıntaş Hocam vardı. Yan tarafta Profesör Sabahattin Zaim Hocam vardı. Allah rahmet eylesin. Yani Şimdi ben üç arasında mekik dokuyordum.
Hocamızla hem benim de hocam oldu. Aynı zamanda çok yakın dostluğumuz var. Kanalımıza da A9'a verdiği röportajlarda sevgisini, muhabbetini ifade eder. Biz de onu çok severiz gerçekten. Evet. Hakikaten hocaların hocasıdır.
Hocaların hocası.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da aynı zamanda der hocası olmuş. Ve o yaşarken kendine, kendi adına özel gün tertip edilmiş.
Evet.
Nadide insanlardan biridir yani Murat hocamız. Sevgiyle, muhabbetle anıyoruz kendisine.
Şimdi o sürecin içindeki insanlardan, üniversitedeki hocalardan söz ediyorum. Şimdi her birinden bir şeyler almamız gerekiyor. Şimdi ben bir akademisyenim, bir yazarım. Yazıyorum, serbest yazıyorum, çiziyorum. Ama kışkırtmıyorum. Ama isyana teşvik etmiyorum.
Evet.
Toparlıyorum, öğretiyorum.
Evet.
Doğru vermeye çalışıyorum. Asıl uslu budur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da ben çok iyi biliyorum. Nevzat hocama danıştı, danışır. Şimdi Nevzat hocamıza biz ne dedik? Hocaların hocası dedik. Şimdi Nevzat hocamızın 1000+ hocası var, yetiştirdiği öğrencisi var.
Evet.
Şimdi şu an Nevzat hocamız ne yapar? O 1000 insanın kendilerine ulaşıp bir şeyler danışmak için onlara zaman ayırıyor. Bana da zaman ayırıyor. Şimdi ben danışmadığım şey yapamıyoruz. Alışkanlık oldu artık. Şimdi biliyoruz ki hocamız bize doğruyu söyler. Biliyoruz ki hocamız bize yanlış bir şey söylemez. Yanlıştan çevirir. 1990'lı yıllardan gelen bir alışkanlık bu. Biz uyguluyoruz. İşte biz diyoruz ki her bireyin üniversite yaşamından başlayarak her bireyin hayatında böyle danışacağı, sığınacağı bir hocası olsun, bir rehberi olsun. Hı hı. Şimdi bu rehberler de mesela Sayın Hocamızın düzeyini biliyorsunuz. Hata yaptırmıyor.
İnşallah.
Şimdi böyle bir eğitim, öğretim planından mı söz ediyoruz? Ve hangi insan yanlış yola gider? 1000'de 1. Ama şu an bakıyoruz ki gençlik tarihini bilmiyor. Şu anki nesil tarihi bilmiyor. Unutmuş, bilmiyor, öğrenmek de istemiyor. Hatta bazıları var, tarihi reddediyor. Şimdi siz bunları kitaplarla eğitemezsiniz. Bunları örnek davranışlar sergileyerek yapacağız. Şimdi tarihini bilmeyen bir insan bugünkü oluşumu, bugünkü olayları kendisine sorsanız analiz edemez. Neyle karşılaştıracak?
Onu bilmez.
Hangi medeniyette? Osmanlı İmparatorluğu'nu bilmeyen bir bireyin kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir yorumu olamaz ki. Fikri de olur, düşüncesi de olamaz. Osmanlı'yı reddeden bir bireyin Cumhuriyet'in nimetlerinden de bir bilgisi olmaz. Yani demokrasi ne içeriyordu? İnsanların, halkların, toplulukların birbirlerine olan saygısını içeriyor. Hangi yönden? Ekonomik saygı, sosyal saygı, politik saygı, hukuki saygı, değil mi? Hatta bireysel insan hakları arasında saygı içeriyor. Şimdi demokrasi böyle yorumlamazsanız ne olacak? Farklı yorumlarsanız ne olacak? Şimdi demokrasi uzmanı olmuş ilim adamı demokrasi yanlış yorumluyor gençlere. Genç inanıyor. İşte şimdi ki nesil sorgulanmıyor. Gerçekten demokrasi bu mu? Bu mu? Ama geçmişte yaşasaydı, geçmişte demokrasinin nimetlerinden yoksun kalsaydı, bugün demokrasinin ne olduğunu anlardı. Bir örnek veriyorum. Ortaokul öğrencisiyken beldemizde bir cami var. Çok yaşlı bir hocası vardı. Yaz aylarında mahalleyi toplardı, eline bir kağıt alırdı, mahalledeki çocukların isimlerini alırdı. Bu çocuklar sokakta çürümesin, sürünmesin bana gönderin. Gönderiyorlar. Ben de gittim. Şey öğretiyorum. Kur'an-ı Kerim öğretiyorum. Alfabeden, cüzden Kur'an-ı Kerim'e geçiş yapıyor. Öğretiyor. Din öğretiyor. Arapça, Türkçe. Şimdi caminin içinden çıkarıyor bizi bir saatten sonra. Bak, sabah namazına başlıyor. Saat 9'a doğru camiden çıkarıyor. Kayısı tarlaları var. Bizde kayısı çok Malatya'da. Kayısı tarlaların altına gidiyor. Kuytu yerlere. Şimdi böyle baktığınız zaman bulamazsınız kimseyi. Niye böyle yapıyor dedim acaba? Kayısı yememize de engel oluyor. Bir iki derken bir gün jandarma bastı bu kayısı ağaçlarını. Geldi bizi yakaladı. Bunlar kaçıyor, ben kaçmadım. Hoca dedi sen de kaç, ben kaçmadım. Niye kaçmıyorsun dedi. Kaçmıyorum, niye kaçacakmış. Jandarma geldi, ne yapıyorsunuz burada dedim. Kur'an-ı Kerim öğreniyordunuz. Nerede hocanız dedi. Kaçtı dedi. Sen niye kaçmadın? Nasıl bir hocaydı dedi. Sakallı, yaşlı bir hocaydı. Tam o dedi. Sen niye kaçmadın? Niye sen Yunan askeri misin dedi. Aynen öyle. Sen bizim ülke, ortaokul çocuğuyum. Sen bizim ülkemizin askerisin dedim. Ben dinimi öğreniyorum. Niye kaçacağım senden? Böyle durdular. Ortaokul öğrencisin, böyle durdular. Ama hoca bir şey söyleyemiyor. Niye söyleyemiyor? Korkuyor.
Korkuyor.
İşte o korkulardan ne çıkarabilirsiniz?
Evet.
Asıl sorunumuz işte bizim geçmişte buydu. Biz bu yoldan geldik. Bir küçük bir dipnot.
Hocam şimdi sizin söylediklerinizde çok önemli gördüğüm benim iki temel nokta var. Bir tanesi evet. Farklı görüşlerdeki insanların mutlaka birbirine saygı duyması. Kesinlikle. Birbirlerinin görüşlerinden istifade kesinlikle. Etmeye çalışması ve sevgiyle bakması. Evet. Bu hakikaten çok temel bir unsur. Bir de her zaman için birleştirici olmak.
Birleştirici tabii.
Yani ayırmak, farklı fikirleri kutuplaştırmak değil bir araya getirmek. Şimdi bu zaten bu anlamda da çok ortak bir görüşe sahibiz. Biz de mesela bütün şu anda çevremizde gelişen olaylara baktığımızda yani İslam ülkelerinde ya da İslam ülkesi olarak bilinen ülkelerdeki olaylar, kargaşa, İşte Türkiye'de veya yine birçok ülkede meydana getirilmeye çalışılan işte Şii, Sünni ayrışmaları falan bunların hepsinin ortak bir çözüm olduğuna inanıyoruz. O da Türk-İslam Birliği'nin yani Türklerin liderliğinde İslam ülkelerinin farklı mezheplerde olsa da farklı görüşlerde olsa da yani detayda ayrışıyor fikir olarak olsa bile bir araya gelmesi, birlik içinde olması ve tek vücut halinde hareket etmesi. Bunun dışında da açıkçası bu işlerin bir çözümü olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü hiçbir zaman bugüne kadar kısmi alınan tedbirler olayları gerçek anlamda çözememiş. Bu konuda sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Böyle bir birlikten başka bir çözüm düşünülebilir mi? Böyle bir birlik için neler yapılmalı? Gerçek bir çözüm müdür? Sizce fikriniz nedir bu konuda?
Hocam, yine geçmişten buraya kadar küçük bir film şeridi gibi bir çevirelim. Bütün İslam coğrafyasına bir göz atalım. Siz medyadasınız. Medya gözüyle bakın. Akademik gözle bakın. Ya da insani açıdan bakın. Bütün İslam coğrafyasında silahlı çatışma var, mezhep kavgası var, öldürme var, cinayet var, yakma yıkma var. Dünyanın başka hangi bölgelerinde var? Etiyopya'da. Nijerya'da, Çat'ta var. Başka bir yerde yok. Başka hiçbir dünyanın bir bölgesinde böyle bir şey yok. Sadece İslam coğrafyası dediğimiz Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Suriye, Irak. Burada var. Libya'da karıştı. O Arap Baharı dediğimiz süreç var ya.
Evet.
Onun bir noktası da Türkiye'ydi. Çünkü Türkiye'de İslam coğrafyası. Karıştırmak istiyorlar. Neden çok hızlı karışıyor burası? Halk yeterince bilinçli değil. Bir kibrit çakıyorsunuz, hemen tutuşuyor. Tek sebebi nedir?
Birlik olamamak.
Birlik yok.
Birlik yok.
Bir kibrit çöpünü yakıp attığı zaman hemen tutuşuyorlar.
Evet. Hocam zaten şöyle, aslında ben şöyle düşünüyorum, aynı şeyi farklı açılardan söylüyoruz. Şu ana kadarki zaman için yaptığınız analiz zaten olan ve bunda %100 hemfikiriz. Öyle bir birlik bugüne kadar oluşamamış. Oluşamamış çünkü zaten hani bir ittifak meydana gelmemiş, bir fikir birliği meydana gelmemiş ve işte o fikir ayrılıkları üzerinden herkes yorum yaptığı için ve birbirine o saygıyı, sevgiyi duymadığı için aslında İslam'ın temel ögesi olan yani herkesi, insanı sevmek. Hele bir de Müslüman kardeşlerin başka bir mezhepte olabilir. Ne fark eder canın yani O senden bazı konularda ayrışıyor olabilir. Aynı Allah'a inanıyorsun, aynı peygambere inanıyorsun. Aynı dünyada yaşıyorsun. Başka bir dine bile ait görüş olsa bir insan mutlaka saygı duymak lazım. Yani bu zaten bizim Kur'an'ın temel öğretilerinde var olan çok açık bir gerçek. Bunlar gereği gibi bilinmediği veya bilinse de yaşanmadığı için dediğiniz gibi bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir birlik olamamış. Ama bunu değiştirmek inşallah bu dönemde, bu devirde bizlerin elinde. Buna çaba göstermek gerektiğine inanıyorum. Yani biz mutlaka bu fikir ayrılıklarını ortadan kaldırıp herkesin tek bir görüş, tek bir fikir altında birleşmesi, birbirine bu sevgiyi, saygıyı samimi olarak duyması ve bunun sonucunda da tek vücut halinde hareket etmesiyle ancak bütün bu kargaşa bitebilir. Yani sizin de bu şekilde düşündüğünüze inanıyorum. Pardon.
Yok estağfurullah. Zaten yani sosyolojik olarak da bu bir gereklilik ve gidişat da onu gösteriyor. Neden diyeceksiniz? Avrupa Birliği geçmişinde yani biz Osmanlı İmparatorluğu ve 64 ülkeyi yönetirken Almanlar daha birliklerini kuramamış, İtalyanlar birliklerini kuramamış, bırakın ülke olamamış durumdalardı. Batı Avrupa oluşurken Osmanlı'yı örnek alan keşişler vardı. Gelip nasıl bu kadar farklı toplumları bir arada yönetiyor diye. Osmanlı bir model de oldu aslında. Batı Avrupa'nın kuruluşunda bir faktördür hakikaten. Bununla birlikte dünya savaşları geçirdi. Yani zor, sıkıntı ve baskı altında savaşlar, acılardan sonra bir birleşme söz konusu oldu Avrupa'da.
Evet.
Şimdi İslam dünyasında da aynı süreç yaşanıyor. Yani dünya savaşları gibi işgaller, iç savaşlar, Arap Baharı dediğiniz şeyde yani ölümlerle sonuçlanan, şehadetle sonuçlanan benzer acılar yaşanıyor. Dolayısıyla sosyolojik olarak da birlik zaruri hale gelmiş oluyor. Yani istekli olunmasa da mecburi bir hale gelmiş oluyor. İhtiyaç. Çünkü aklın gereği, vicdanın gereği böyle bir şey yapıldığında çocukların ölümü duracaksa, barış gelecekse, işgaller olmayacaksa o zaman kim istemez, hangi vicdan istemez bir birlik teşkil etsin? Bunun için tabii bir lider gerekir.
Evet, birleştirici. Yani
dünyayı kucaklayan tabii. Değil mi? Bir liderle bu Allah'ın kanunu. Atatürk'ten bahsettiniz.
Evet.
Geçmişte de o Avrupa'da da De Gaulle vardı, Churchill vardı yani, kendi ülkelerinde. Tabii. İslam dünyasında da bir liderin yani dünyaya barışı getirmeye azmetmiş, sevgiyi yerleştirmeye azmetmiş, insanları seven, özgür, demokratik, herkese güzellikle bakan, güzel İslam ahlakının etrafında toparlayıcı bir liderle ve bu sosyolojik gelişmelerle zaten birliğin temelleri şu anda atılıyor aslında bu zor şartlarda.
Evet.
Ve bakın, biraz uzattım özür dilerim ama
tabii, yok, lütfen.
Bizim ülkemizin dış politikasında da vizeler kaldırılıyor. 60'ın üzerinde 70'e yakın ülkede vize kaldırıldı. Gürcistan'da pasaport kaldırıldı.
İşte o coğrafya çizilir ya.
Evet.
İşte o sizin vurguladığınız coğrafya şimdi yavaş yavaş şekilleniyor.
Evet.
İşte birileri şu an Türkiye bu liderliği yine oynamaya çalışıyor.
Evet.
Kendi açısından o coğrafya çizmeye çalışıyor. O birliği çizmeye çalışıyor. Bakın Avrupa Birliği dağılıyor şimdi. Gerek olmadığı inancına varıldı. Çoğu teorik olarak duruyor ama pratikte de bir kısım işleyişler var ama Avrupa Birliği var yok.
O materyalist zihniyetin doğal bir sonucu o. Çünkü arada dayanışma, yardımlaşma, sevgi bağı yok ki. Materyalist zihniyetle önce ekonomi, sonra çıkar, sonra savunma gibi hep yani böyle Darwinist materyalist zihniyetin sonucu ama İslam dünyasında sevgi, kardeşlik, birlik bizi mesela müminler ancak kardeştir diyor Cenab-ı Allah. Şeytanlar Allah'a. Birbirini kardeş gören, aynı evin üyesi, canı gibi sevdiği, kardeşi gibi gören bir sevgi bakış açısı ve zihniyeti olduğu için bu birleştiricidir, yapıştırıcı birbirine. O yüzden dediğiniz gibi Avrupa Birliği'nin akıbeti hakikaten böyle olması doğal. Felsefelerinden, materyalist yani felsefelerinden
ortak kaynaklı. Paydaları var. Şimdi Avrupa Birliği'nin ortak paydası nedir? Şimdi beni eleştirecekler, yanlış söylüyorum. Avrupa Birliği'nin ortak paydalarından bir tanesi Hristiyanlık dindir. Yahudilik dindir. Bu iki dindir. Bu din üzerine, din eksenine oturtulmuş bir Avrupa Birliği var karşımızda. Şimdi Üçüncü bir din, İslamiyet'i getirip Hristiyanlık ve Yahudilik üçüncü bir satçaya İslamiyet'i oturturlar mı Avrupa Birliği'nin içinde? Türkiye girerse öyle olacak. Türkiye girerse Türkiye ile beraber çok sayıda Türkiye komşusu da girmiş olacak. Kronik olarak. Ama işte onun için Türkiye Avrupa Birliği'ne almazlar. Ben bunu yıllarca söylerim.
Aslında İslam dininin kendisinden değil de bağnazlıktan korkuyor Avrupa. Evet. Yani şimdi sizi, beni, evet, Erkan'ı hep beraber burada biz Avrupalı dostlarımız olsa, bizim onlarla sohbet etmemize, yemek yememize, hatta kendi ülkelerine davet ederler. Yani evet, yaşadığımız evet, şeyler
yaşadığımız olaydı.
Sürekli Erkan yurt dışına çıkıyor. Ben, yani bizi çok rahat karşılarlar, bizi severler. Evet. Çünkü biz İslam'ın aydınlık yüzünü, gerçek yüzünü temsil etmeye çalışıyoruz. Gerçek İslam hayatını evet, yaşamaya çalışıyoruz. Sevgi dolu, hoşgörülü, adaletli, merhametli, modern, demokratik, değil mi? Ama Avrupa'nın gördüğü bir model var, karikatürlerde çizilen.
Biraz önce size profilini çizdim.
Evet.
Çatışma,
evet,
öldürme, cinayet, kavgalar, yapmalar.
Sırf o da değil, yaşam tarzı bağnazlık, olarak, bağnazlık,
evet,
yani
estetikten uzak, güzellikten uzak,
sanattan uzak, Musevi'ye düşmanlık
düşman,
yapan,
nefret, sevgisiz.
Kadına şimdi, değer vermeyen, evet, yani yaşam tarzıyla, bağnazlığı, yobazlığı da konuşmadan bile şekliyle, şemaliyle gösteren, katılığıyla, sevgisizliğiyle, insanları dışlamasıyla bir profil var. O profilden Avrupa değil, bütün insanlar korkar.
Ben çizdim.
Yani kendi içine almaz. Doğal
yani
ama
çizdim size o profili. Evet. Ben de o coğrafyada olan bir insanım. Elhamdülillah ben de Müslümanım. O coğrafyanın bir insanıyım. Ben o coğrafyadan rahatsız oluyorum. O çizilen coğrafya yok mu? Profilden rahatsız olan ben tereddüt ediyorum. Kuşkularım var geleceğe yönelik. Ben rahatsız oluyorum. Avrupa Birliği nasıl korkmasın?
Tabii. Ya o zaman hocam mevzu zaten çözüm işte, otomatikman işte o aslında doğru olmayan, gerçeğe dayanmayan, gerçek İslam'a dayanmayan o profilin değişmesi. Yani birinci en öncelikli çabanın bu olması lazım. Çünkü bu doğru bir şey değil. Yani orada İslam adına anlatılan Kur'an'a uygun değil.
Değil değil.
Yaşanan Kur'an'a hatta birçok açıdan taban tabana zıt.
Evet.
Şimdi insanların da tedirgin olduğu, endişe duyduğu, korktuğu da buysa bunun böyle olmadığını hem anlatmak hem de doğrusunu yaşamak ve yaşanmasına vesile olmaya çalışmak lazım. Zaten bunun sonucunda oluşacak işte o sevgi, saygıya dayalı bir birliktelik Avrupa'ya da örnek olacaktır. Yani biraz önce Altun'un dediği gibi Avrupa Birliği bir zaman sonra çatırdamaya mahkum bir birlikti. Niye? Çünkü temelde çıkar ilişkileri var. Yarın bir gün bunlar birbiriyle çatıştığı zaman aynı şimdi olduğu gibi birileri çıkıp diyecek ya biz bu Yunanistan'ı niye aldık? İşte günün sonunda Almanya diyecek ya herkes bizim üstümüze yük. Bu birliğin bize bir faydası yok, zararı var. İşte her taraftan başka bir şikayet çıkacak. Ama gerçek İslam'a, Kur'an'a dayalı oluşmuş bir birlik zaten sevgiye, saygıya, fedakarlığa, vefaya, kendin zordaysan bile kardeşine yardım etmeye dayalı olacağı için bir kere kurulduktan sonra Allah'ın izniyle çok uzun zaman, uzun evet, yıllar o iman, o inanç devam ettiği sürece ayakta kalacaktır. Ve hakikaten bütün dünyaya örnek olacaktır. Yani zaten bu birlikteki bir amaç da sadece Müslümanları veya işte Türkiye devletleri bir araya getirmek de değil. Zaman içinde Hristiyanların da, Hristiyan ülkelerinde, Musevilerin de o birlik çatısı altında toplandıkları dünyayı kapsayan bir birliktelik oluşturmak. Temel dayanağı ne? Sizin de programın başından beri hep vurguladığınız sevgi, saygı, karşılıklı hoşgörü.
Evet.
İnşallah.
Şimdi şeyde hatırlarsanız 12 Eylül öncesi bizim bir demokrasi kesintisi vardı. Şimdi biz yaş itibarıyla 1968 yılı değil, bu 68'ler kuşağı derler ya.
Evet.
Oraya tekabül ediyor. Biz o neslin devamıyız.
Evet.
Yani fikirlerimizle, yaşam biçimimizle, örnek aldığımız kitlesel bakış açısıyla biz 68'li kuşağı takip ediyorduk lisedeyken. Şimdi 68'li kuşak gerçekten bu ortak paydaları vardı. 68'lerin ortak paydası neydi? 78'lerle beraber bağımsız Türkiye. Vatan, bayrak, millet ya da ulus. Bu ortak paydalar vardı 68'li kuşakta. 78'li yıllarda siyasi olaylar en büyük vurguyu o dönem biz gördük. Biz de onları takip ediyorduk. Şimdi o dönem takip ederken sendikal hareketler, işçi hareketleri birden 68 kuşağı bir dönüş yaptı. O dönüş yaparken nereye gittiler? Kayboldular. Bazılarını patron olarak gördük. Yani sermaye sahibi. Kimler sendikal hareketin içinde yönetici, kimi politikaya atıldı. 68 ruhunu bozdular. Yeni bir ruhla karşımıza çıktı. Sermayedar mesela, kapitalist ya da bir bakıyor bazen emperyalist o dönemin kavramlarını söylüyorum. Karşımıza çıktılar. Şimdi 78 kuşağı şaşırdı. Bu 68 ruhuna ne oldu? Birden dağıldılar böyle. Şimdi 78 kuşağı da 68'in ruhunu bozmadan ki bugün aramızda gerçekten bugün filmleriyle, köşe yazılarıyla, kitaplarıyla, siyasetiyle tertemiz kalan 68 kuşaklar aramızda vefat edenler var, yaşayanlar da var. Takdir ettiklerimiz de var mesela. Bir tanesi Profesör Tokyo Toklamış Ateş'ti mesela. Hiçbir zaman bölücülük yapmadı. Buna benzer isimler var. Şimdi 78 kuşağı bunun analizini yapmaya çalışırken fazla bir bilgi birikimi de yok. Liseli gençler. Bunlar üniversiteye girdiler. Şimdi üniversitede girerken 68-78 eğri doğru derken ortak paydalar aynı. Bir de 12 Eylül'ün duvarına çarptılar. Şimdi 12 Eylül'ün duvarına çarptıktan sonra bunlar arasında bir ayrışma ortaya çıktı. Sağcı, solcu, Alevi, Sünni, devrimci, muhafazakar. Bu ruhlar parçalandı. Ama yine ortak paydalar aynı. Bağımsız Türkiye, bayrak, vatan, ulus ya da millet. Ortak paydalar aynı. İşte 12 Eylül süreci, bugün hiç kimse 12 Eylül'ü takdir etmiyor. Yani çok kötü oldu, herkes eleştirir, mahkeme verir, gerçekten toplum parçaladı. Ama o gün 12 Eylül'ü yaşayanlardan biriyim. Sabah işe gidiyorum, dışarı çıktım. Sokakta asker kaynıyor. Soramadım korkudan tabii. Yukarı çıktım, radyoyu açtım. Baktım Hasan Mutlucan var. Türkücü.
Evet.
Savaş türküleri söylüyor. Dedim herhalde biz bir ülkeyle savaştayız. Ben öyle düşündüm. Aklıma gelmez ki. Dinliyorum. Kenan Evren'in sesi geliyor. Konuşması. Ben anladım. Bir şeyler. Aşağı indim. Tekrar asker dedim ki ben işe gideceğim dedim. Hangi taraftan gideyim dedim. Ensemden tuttu. Apartmana soktu, bu taraftan gitti. Şimdi o Eylül'ü, 12 Eylül'ü bugün kimse istemiyor. O gün de insanların %99'u mu, 95'i miydi? Kenan Evren'in yaptığı 12 Eylül'ü desteklediler.
Tabii anayasayı birlikte onu da Cumhurbaşkanı
yani şimdi desteklediler. Şimdi o süreçte geliyoruz, bizim 68 ruhuna bugüne kadar geriye bir şey kalmadı. Ya şimdi biz oradan hayatın içinden geldik. Programımız hayata dair ya. Hayata dair biz bunları gördük. Biz o gün ne, lise öğrencisi olarak yani kimi örnek alacağız? Kimi yaşayacağız? Referansımız neydi? İşte o karanlık, o daracık, o fikirlerin parçalandığı, toplumsal ayrımcılığın yapıldığı bir süreçten buraya kadar geldik ve çok acı çektik.
Evet. Siz programın başından itibaren hakikaten bir örnek kişilik, bir örnek lider olması gerekliliğinin üzerinde duruyorsunuz. Şu anda dünyanın ihtiyacı olan da budur.
Evet. Evet.
Böyle bir liderin varlığıyla ve insanlara sevgiyi, barışı, güzelliği, ahlakı, demokrasiyi, modernliği, çağdaşlığı, her türlü maddi manevi güzelliği temin edecek ruh zenginliğine, akıl üstünlüğüne sahip insanları seven bir lidere ihtiyacı. Dünya böyle bir lideri bekliyor. Allah'ın izniyle inşallah. Urfa'dasınız.
Evet.
Harran Üniversitesi'nde ve tabii sınıra da yakınsınız.
Evet. Suriye'yle ilgili 30-40 kilometre sınırın dibinde yaşıyoruz.
Gidiyor musunuz? Hiç baktınız mı Suriye?
Yani tabii sık sık biz gelen misafirler açısından olsun o taraflara Harran ilçesi vardır Şanlıurfa'da. Tarihi bir kenttir. Bazen sık sık işte akraba, dostluklar oldu, oraya ziyarete gideriz. Pek şu aralar pek o tarafa pek ziyaret uygun değil. Çünkü karşı taraftaki silah çatışmaları sık sık sınırda. Türkiye tarafındaki evlerde yaşayanlarda yaklaşık 4 kişi vefat etti bu son süreçte.
Allah rahmet eylesin.
Yaralanan oldu tabii. Allah rahmet eylesin. Yani ülkenin en zor durumu şu an Şanlıurfa sınırı. Yani çok sıkıntılı bir durum var. İşte Suriye'den gelecek bütün tehditlerin ilk zarar vereceği kentlerden bir tanesi de Hatay, Suriye, Gaziantep'tir. Tedbirler almış durumda ama yani biz biraz tedirgin durumdayız. Yani ne olacak, karşısında kim var belli değil. Yani karşısındaki düşman belli değil, ne yapacağı belli değil. Yani onurlu düşmanlar vardır, onurlu hareket eder. Ya bir de onursuz düşmanlar vardır, nasıl yapacağını bilemez. Yani oradaki insanlar gerçekten işlerinde güçlerindeler ama sınır tamamen risk altında yaşayan insanlarımız var orada.
Allah yardımcınız olsun.
Diğer tarafa geçebilme durumunuz oldu mu hiç? Suriye tarafına.
Yok, savaş döneminde geçmedim hiç. Savaş döneminde geçmedim. Şeyde bu konferanslarımızı tertiplerken Hikmet Sami Türk hocamı davet etmiştim. Sınıra götürdüm. Sınır kapısından içeriye biraz dolaştı o dönemde.
Adalet eski bakanlarımız.
Evet, evet. Adalet eski bakanımız. Orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Sınırdaki askerler miydi, polisler miydi? Giyimlerini pek anlamadım. O dedi ki ben bir bakanım dedi. Eski bir bakanım dedi. Bakanlığım döneminde ben buraya ayak atamadım dedi. İşte şimdi bir ayak basacağım, bir içeri gir. Ve korkuyorlardı. Yani ayağını buraya atma diyorlar. Çekingenlik vardı. Şimdi ben Suriye'deki demokrasiyi ve cumhuriyeti yaşam biçimini ben o insanlardan anlıyordum yani. Şimdi o öyle bir demokrasi olur mu? Ve öyle bir cumhuriyet olur mu? Şimdi gerçekten bizim Türkiye'mizde Avrupa'da olmayan, Amerika'da olmayan özgürlükleri biz yaşıyoruz burada. Karşılaştırın. Alman anayasasına bakın. Amerika anayasasına bakın. Ya da Avrupa Birliği ortak müktesabına bakınız. Türkiye'de yaşanan özgürlükler orada yok. Ama bunu bile bize sundular. Biz yaşıyoruz. Ve yer yer kesintiye uğruyor. Şimdi bunu da biz burada tartışırız, açıkça söyleyebiliriz yani. Dünyadaki özgürlüklerin en fazlası Türkiye'de var.
Evet, Türkiye inşallah bir geçmişiyle olan tecrübesi, yani 3 kıtada, evet, 60'ın üzeri ülkede 600 yıl boyunca, değil mi, sevgiyle, muhabbetle, adaletle, şefkatle, ayrımcılık yapmadan herkesi kucaklayarak güzel bir örnek sergilemiş. Tabii negatif yönleri vardır o ayrı mesele ama genel bakış açısıyla ve Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak ve gelişmiş, cumhuriyetiyle de gelişmiş, modernleşmiş, çağdaşlaşmış, manevi değerlerini korumuş bir ülke olarak geçmiş tecrübesiyle yine geleceğe vizyon olacak.
Evet.
Örnek olacak, model olacak bir ülke olarak, demin de Erkan'ın bahsettiği gibi, hem Türk Cumhuriyetlerine hem İslam ülkelerine, zaten gözü üzerinde Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin gözleri üzerinde. Çünkü geçmiş tecrübesinden dolayı bir hizmetkar ruhuyla yine bölgeye ve dünyaya hizmet etmesini bekliyorlar. Biz de inşallah demokrasimizle, manevi değerlere bağlılığımızla, insanları sevmemizle, barışa katkımızla, her türlü modern yapımızla birlikte onlara inşallah örnek olacağız. Onların dediğimiz gibi, ülkemizin içinde dediğiniz gibi ayrıştırmaları, bölgede de olan ayrıştırmaları birleştirici hale getirip insanları birbirine kardeş haline getirici bir görev bizim üzerimize de, hem ferdi olarak hem millet olarak bir sorumluluktur. İnsani bir sorumluluk. Evet. Allah'a karşı olan sorumluluğumuz. Dolayısıyla inşallah bu gayretlerimiz, bu sohbetlerimizle ona katkıda bulunan
inşallah
bir programa dönüşmüş oluyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Teşekkür
programımıza
ediyorum.
Geldiğiniz ve çok güzel katkılarınızdan
çok
dolayı.
Ağzınıza sağlık. Evet.
Sizin de bu özverili çalışmalarınızın devamını her zaman destekliyorum. Gerçekten bu konuda 30 milyon izleyici var dediniz. Bunların 50-60 milyon olması. Sizin benden önce programa katılan değerli misafirleriniz, çoğunu ben izledim. Verdikleri mesajlarda gerçekten hepsinin ülkeyi birleştirici ve uzlaştırıcı mesajların olduğunu gördüm. Şimdi bunlar Türkiye için son fırsatlardır. Yani Türkiye'nin ben 40 yılını biliyorum. Ben gözü kapalı yaşayan bir birey de değilim. 40 yılını ben yaşayarak, zorluklardan çile çekerek bugüne geldim. Okumaya da çalıştım, zorluklarla da gördüm. Özür dilerim. Biraz önce ben 2 gündür İstanbul'u dolaşıyorum. Avrupa'nın çok sayıda kenti İstanbul'la aynı. Ya İstanbul çok sayıda Avrupa kentini geçmiş durumda. Ama ben 2001-2000 yılında ben İstanbul'dan Güneydoğu'ya gittim. 2002 İstanbul'unu da biliyorum. Artık bu değişimi İstanbullular görmüyorsa, Ankaralılar görmüyorsa ortada bir problem var. Türkiye'nin gelişimi için bunları görmüyorsa bir problem var. Sayın Başbakan'ın yaptıklarına bakıyorum. Gerçekten Avrupa liderlerinden bana bir tane gösterin, bir tanesini gösterin. Türkiye Başbakanı'nın ülke için yaptıklarının onda birini yapmış bir bana Avrupa lideri gösterin. Son 10 yılda. Ya bunu da özellikle vurguluyorum. Yayın aldığınız için teşekkür ediyorum.
Daha biz size teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz.
Saygılarımı sunuyorum.
Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Değerli katkılarınızdan dolayı lütfettiniz, şeref verdiniz. Efendim Hayata Dair programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.